Ayrım 3.
Önceleri böyle başlamıştı. Çevresindeki evlilikleri görüp geçmişteki denemesi üstünde uzun uzun düşününce de iyice artmıştı direnci. Hep burun buruna kaldığın birine hesap vermekle yükümlü olacaksın. Niye? O iş bitti benim için. O sınavı kötü verdim ben. Daha cezaevi kapısında buzdan yontu gibi karşısına dikilen Gülşen'e bir şey diyemeden utanca boğulup evli olmasak da dikilirdi. Haklıydı demek. Düşünmek istemiyordu bu konuyu. Evliliğin kişiyi bir çember içinde mum gibi eriten, çürüten daha doğru, bunaltıcı evlilikleri süresince bunaldığını hiç anımsamıyordu. Sonradan düşününce varmıştı bunalması gerekliliğine. Kapalı kutu yapısı, düşünebilen kişinin doğasına aykırı bir kez. İnsan hiç tek başına olmak, yapayalnız olmak da mı istemez, hesap vermeden? Yalnız Gülşen'e mi hesap vermekle yükümlüydüm? Evet, sen ona hesap soracaktın sözde. Yanılgıdan kurtuldun mu acılar başlıyor. Sorunun ne olduğunu sonradan anlamıştı. Örgütle yeniden ilişki kurarken Gülşen'i kazanmaktı asıl istediği. Bunu bugün, daha doğrusu Gülşen'i yitirdiğinden beri sadece kendine de olsa açıkça söyleyebiliyordu. Neyi, neden savunduğunun gerçek nedenini algılayıp tam bilincine varmak önemli sorun. En güç sorun belki de. Söylediklerinin temel kaynağını, neye varıp kime, kimlere yaradığını düşünüp kestirebilen çok mu kişi var? Yanlış yapmaya yazgılı doğmuşuz bir kez, ne gelir elimizden. Korku içinde yaşayıp gitmeye bağımlı kaldığının ayrımına vardığı da oluyordu bu tür baktığı için. Dikelmeye kalkışıyor, biraz şaşkın, biraz beceriksiz aranmalardan sonra sanatsal eylemin arı, duru doğasına bırakıyordu kendini. Üstüne yapışmış çamurlardan kurtulmak için ılık bir göle atılır gibi. Asıl yaşamın gölün dışında olduğunu unutsan da taş gibi olaylar öyle bir anımsatır ki. Levent'i unutabilir miydim? Etliye sütlüye karışmadan yaşayıp giden, ta ilkokuldan arkadaşı, tarih öğretmeni Zekeriya'nın olaysız evlilik yaşamı, büyüyüp duran iki kızı, kızların saçlarına özenle örgü yapıp kurdele bağlayan anneleriyle, ılık gölden karaya bakınca gözüne çarpan ilk şey oluyordu. Bu mutlu yuvaya öte biri taşıyan, apartman merdivenlerinde ikide bir rastladığı, kolunda sepetiyle bakkalın manavın çırağı birdi. Karşı daire onlarındı, oturduğu katıda Zekeriya bulmuştu. Üstelemelerine dayanamayıp da 40 yılda bir yemeğe gitse boğulacak gibi olduğunu belli etmemek için biraz daha boğulmaya katlanması gerekiyordu. Reçel kaynatıp salata yapan böyle bir karım mı olacaktı benimdi? Evlilikte değil asıl bende var. Onda ne olduğu da gizemli bir yanı yok ki belliydi. Kurtulmanın yollarını arıyordu sadece. Sanatsal sorunlara kaptırdın mı çevren iletişimin giderek ilişkin kesiliyor, itip gidiyorsun. Yabancılaşmak bu işte. Bu pis çamurlu kara parçası bize yabancılaşmış, biz ona değil. Dönek mi oluyoruz şimdi? Ne ilgisi var? Kurtulmuş oluyorsun. Özellikle ilk yıllar neden kurtulması gerektiği üstünde çok düşünmüştü. İnsanları seviyordu. Hangi insanları? Kurtulmalarını istiyordu. Hangilerinin? Ama kendi kurtuluşunu niye onlara bağlamalıydı? Hangilerine? Yanıt veremeyebilirdi. Sormadan duramıyordu. İçinin bitip tükenmek bilmeyen gelgitiydi bu. Bir yaşam biçiminden başkasına sığınmanın kaçınılmaz uyumsuzluğu belki de. Benim diye bildiklerinin tümünü isteyecekler. Bir özveriyle sunmaya kalkışıp kopmanın ne güç olduğunu anlayınca şaşkın yıkılıp kalacaksın. Devrimciyim diye çıkıp dönek damgası yedin mi? Mart ayında yolları örten şu kar gibi bir şey. Geçen ılık günlerin erken baharları yanıp gidecek. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Kişi ateşini bile götürür. Dize olanca yakıcılığıyla derinden derine yankılanıyordu. Ne hücredeydi, ne de ürpererek beklediği bir soruşturmaya çıkacaktı. Gizlemek ya da açıklamakla tutacağı yolların ayrımında dikelip kalmış gibi yöresine bakındı. Tren belki de hiç gelmeyecek, kimseleri getirmeyecekti bu uğultulu bekleme salonuna. En doğrusu, onun da buralara hiç uğramamasıydı. Oyuna geldiğini söylemek de boş. Böylesine yoğun ancak burada düşünür olmuştu doktor hanımı. Oyun onun oyunu. Müslüm bir gün, Asteğmen göründü. Sıra bize mi geldi? Adları okuyor. Adlar değil de soy adları pek çeşitli. Adlar zaten belli. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Aydın kesimin adları pek öyle değil. Ertin, Özkan, Ergun, Ural, Sandı. Bir de neler? Hacı, Öpgeç, Durbaba, Mirza, Beşir. Doğulu adlar bunlar. Hacı diye ad duymamıştım hiç. Doğulusu, batılısı, Orta Anadolulusu, güneylisi, kuzeylisi, binlercesi toplanmış, karma karışık olmuş gençler. Müslüm de Elazığlıydı. Köylüklerinden. Kürt müydü? O günler Kürtlük sorun değildi pek. Biraz doğuluya çalıyordu dili belli belirsiz. Başkalarına yapılan Kürt şakası ona yapılmazdı. Kürt Mahmut vardı. O zaten ben Kürdüm derdi. Sonra kalsın. O da Kürttü. Aslı hemen topladı gidiyor. Daha bekleyeceğiz burada kahrolası. Bir sigara yaktı gene. İyice kaçırdık ölçüyü. Bu kaçıncı sabahtan beri? Ağzı ağır gibiydi. Müslüm de çok sigara içerdi. Müslüm'ün adını söylediği anda anlamıştı yanlış yaptığını. Cezaevine getirilirken olayların şeridiyle bulanık başının içinde sancıyan yerdi. Sonra Müslüm'ün yakalanıp sorgulamada öldüğü haberi. Sancıyı da duymaz olmuştu artık. Çürüyen bir yerdi beynindeki. Karanlık hücredeki ilk günler, gecelerde çürüyen yer yoktu kafasının içinde, ışıldıyordu bile. Cezaevinde anımsar olmuştu ışıldadığını da. Kararma sonradan başlamıştı, hem de birden. Arkası gelecekti belki de. Sonradan anladığı abisinin, ablasının başvuruları, araya birilerini koymalarıyla bir kıyı alınıvermişti. Çözemediği düğümün ilmeği de o kıyıcıkta takılmıştı yüreğine. Karanlık hücrede Gülşen'di tek sayıkladı, kimseyi ele vermemişti. Savaştan yenik düşmeden çıkmak gerekti. Korkulu bir sevinçle düşürüyordu Gülşen'i. Kurtulacak mıydı? Birlikte gidebilecekler miydi dışarıya? Uzmanlık için dışarıda çalışmayı kurardı Gülşen. İngiltere'de psikiyatri yapsam derdi hep. Ben ne yapacaktım İngiltere'de? Sigarasını yandaki küllüğe attı. Salonun kalabalığı da uğultusu da bitmiyordu hiç. Karşıda gene bir şeyler satın alıp tıkınanlar. İnceden bir bulantı dolanıyordu içimde. Yüreğine hüzün bastı birden. Toparlanmaya çalıştı. Oğlum asılacak. Ben şurada beklemeye dayanamıyorum daha. Bütün yatsımalarını, örtbas etmelerine karşın kendini zaman zaman öyle çok suçlamıştı ki öyle çok nedenle etkisini de yitirir olmuştu artık. Güçsüzdü. Yıkılan bir yerini onaramıyordu. Gene düşüp kalmıştı. Kalktı birden. Arkadaki pencereye doğru yürüdü. Ayaküstü dikilen birilerinin yanından sokulup camın önünde durdu. Kar örttü örtecek her yanı. Bir yerlerden güneş ışınları geliyor. Erir gider bu karlar. Dün gece Bolu Dağı'ndan geçiyorduk. Orası karlıydı asıl. O da erir. Sonra bahar, sonra yaz, sonra kış. Dolaş dur bu dönme dolapta. Ama güzel gene de. Hiç durmadan dönüp duruyor. Güzelliği de burada. Duran, tökezleyen biz. Sonra düşen, yitip giden. Penceredeki şu serçecik de öyle. Serçe bilmiyor bunu, biz biliyoruz. Biliyoruz da ne oluyor? Serçe gibi mi olsaydık biz de? Açlığı da benim gibi duymuyor mu bu serçe? İçim kazınıyor gene. Şuradan gidip bir şeyler alabilirim. Almıyorum. O durabilir mi? Sen ne kadar durabilirsin? Kavgalarla yürütülen açlık grevine katılmaması. Niye katılacaktım? Sevmediğim, inanmadığım kişilerin arasındayım. Kavgayı bırakmışım. Bana neydi açlık grevinden? Bu açık yürekli açıklamayı solduran böcek içinde dolanıyordu gene. Kızıp baş kaldırmaya kalkışınca gücünü yitiriyor, beceriksizleşiyordu. Açlık grevi dediğin aç kalıp ölümü beklemekti. Yatsıyamadığı bir korkuyla bakmıştı. Hep de o korkuyla anımsıyordu. O güç yok bende. Olması için güçlü neden yoktu ondan. Her şey o güçlü nedende bitiyor ya da başlıyor. Bu takıntılarla geçinerek yaşamak zorunda olduğunu biliyordum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Olmadı da. Yetti. 12'ye geliyor. Gene bir sessizlik çökmüştü salona. Derinlerde yankılanan uğultu vardı. Slogan atıyorlar. Nedir bağırdıkları? Vurucu söz çok. İstediğin düşman inatlaşmaksa. Patlamaya benzer bir haykırış sirkilip kaldı. Koridorda bir karışma olmuştu. Erler bir kadını çekip götürmeye ya da susturmaya mı çalışıyorlardı? Çığlık çığlığa bağırıyordu kadın. Bulgar yapmaz sizin yaptığınızı Bulgar. Öldürün isterseniz. Salon homurtuyla koridora yönelmişti. Polisler, subaylar çevresine doluşmuştu kadının. Bir subay bağırma diye bağırıyordu. Ondan güç almış gibi daha da haykırmaya başlamıştı kadın. Öldürün isterseniz, ne duruyorsunuz, öldürün yavrumu. Sözcükler karışıvermişti. Yavrumu ben... Kadını yandaki bir odaya çekip almışlar, kapıyı da kapatmışlardı. Koridora doğru doluşan gergin kalabalık, önce sessiz duralamış, sonra artan mırıltılarla yeniden salona dönmüştü. Kalkanlar sinirli bir gerilemeyle ağır ağır gelip yeniden oturmuşlardı yerlerine. Yalnız emekli görünümünde yaşlıca bir adamla birkaç kadın polislerle alt perdeden tartışıyor gibiydiler koridorda. Cezaevinin derinlerinden gelen görkemli ses de kesilmişti. Sustular. Savaşta cephedeki askerleri tedirgin eden sessizlik bu. Eziklik yüreğine daha da bastırıyor gibiydi. Çevresinde sabırla bekleyip duran şu kişiler aynı ezikliği duyuyorlardı kuşkusuz. Hem de yıllardan beri her hafta. Çekilir şey mi? Şu insanların birbirine ettiği. Deminki yürek yırtan çığlığı o kadının. Çınlaması sürüyor daha. Analar haykırır böyle. Neydi acaba? Odaya çekiverdiler. Kötü bir şey yapacaklarını olası görmüyor ki pek üstlerine gitmedi bu kalabalık. Durmazlardı yoksa. Kadını kandırıp yatıştırmışlardır. Salona bir kez daha baktı. Gizli bir anlaşma içinde gibi görünüyordu mırıltılarla bekleyen herkes. Ürktü birden. O aralarında olamazdı bunların. Şimdi bir olay çıksa şurada, Job'la saldırsa herifler, artan biçimde içi çekiliyordu. Korktuğundan düşünmüyordu ki bunları. Biliyordu olasılığı zayıftı. Aklına geliyordu sadece. Gelince de ne denli anlamsız olduğu daha iyi beliriyordu burada bulunuşunun. Buraya doktor hanım gerekli. Peki niye sen değil? Baba olarak payına düşen acıdan değil, sindiremediği bir yükümlülükten kaçmaktı bu. Tuzaktan, oyuna düşürülmekten kurtulma çabasıydı. Yargılamaya getirdiler beni buraya. İnanmadığım şeyler için cezalandıracaklar. Ne yargılatırım kendimi, ne de cezalandırmalarına izin veririm. En iyisi dikilip karşısına yüz yüze konuşmak o kadınla. Dar ağacının dibinde bekleyen oğlunun annesinden baba olarak hesap sormak. İşte bu günleri getirdiniz sonunda. Oğlumu da astıracaksınız karlar altında. Camdan uzaklara bakmaya çalıştı. Minibüsler, serçeler, insanlar. İyice gülünç olacaktı doktor hanımın karşısında. Bu kar tutmaz. Akşama erir belki de. İçimdeki buzda. Üşüdüğünü ayrımsadı birden. Ürperir gibi olmuştu. İyice soğumuş burası. Kadının çığlığından sonra dönüp baktı salona aranır gibi. Göstermiyorlar mı yoksa oğluna bir iş mi ettiler kadını? Cezaevlerinde çok ölüm olayı var diyorlar. Herkes canavarlaştı. Cezaevlerinde pek olmazdı bizde. Sorgulamadı. Müslüm hastaymış zaten. Biz yaşıyoruz da ne oluyor? Daha da sıkıştı yüreği. Hele bir yakının ölümü karşısında ne yakışıksız, bayağı utanmazca sözlerdi bunlar. Kimselere kötülük etmek istememen bir şeyi değiştirmiyor işte. Kötülük nedir? Neye diyoruz kötülük? Yırtık bayraklı bir gönder kakılmıştı içine. Dört bir yandan esip savuran yellerle bayrak paramparçaydı. Kırmızı bezin arasına karalar da karışmıştı. Esen yellerde mi, bayrakta mı kötülük? Ya gönderin kırıldı kırılacak tahta sopası? Kurtlar didik didik etmiş. Tümü de boşuna. Çirkin bile bu benzetmeler. Kara rengin bulaşmadığı yer var mı? Güneşte bile kara lekeler oluyormuş. Bayrağı tutan el de gevşer. El bu. Yükselen sesle ayrımsadığımda salondaki tartışma kavgaya dönüşür gibiydi. Araya birilerinin girmesiyle uzaklaştırılmış iki kadındı bağırışan. Çekiştirilerek oturtuldukları kanepelerden atışmayı sürdürüyorlardı. Bir dilim ekmek için yerlerde süründü seninki. Başımıza her türlü bela sizden geliyor zaten. Sizden iyi bela mı olur? Utanmanız da kalmamış. Birden susuverdiler. Salona iki resmi giysili polis, subay, assubaylar girmişti. Ne oluyor? Assubayın tepeden sorusu birden bastıran sessizlikte daha da batıcı olmuştu. Neydi olay pek anlaşılamamıştı ya. Salonla birlikte kadınların suskun kalmaları bir korku değil, içeri gelen polislere karşı onurlu bir dayanışma, inatlı bir direniş izlenimi veriyordu. Birbirini acımasızca suçlayan, iki yana da onurlu bir aklama vardı bu suskunlukta. Uzakça kanepelerde karşılıklı oturan kavgacı iki kadından biri, üste çıktığını kanıtlamak ister gibi ters çana çevirdiği başını yapay biçimde dik tutmuş, boşluğa dikmişti gözlerini. Bir dilim ekmek için yerlerde sürünen. Kimdiyse onun yakını olmalıydı bu, belki annesi. Suçlama onur kırıcı biçimde ağır. Yerlerde sürünmeyen mi var bir dilim ekmek için? Sorun neydi acaba? Öteki kadın güvenli biçimde çevresine bakıyor, saldırıyla kazandıklarına yeni destekler arıyor gibiydi. Polisler salondan çıktıktan sonra da suskunluk sürdü. Kimse hiçbir yana destek vermeye niyetli görünmüyordu. Yeğleme yapılmasını zorunlu kılacak bir durum yok demek. Kavgacı iki kadın aslında nasıl da benziyorlardı birbirlerine. Giysilerine, başörtülerine, ellerindeki torba benzeri çantalarına varıncaya dek. Yalnız papuçları ayrı, biri çizmeli, ötekinde yarım topuk iskarpin. Her yanını kaplamış çamurları aynı ikisinindi. Başörtülerinden sarkan aklanmış saçları da aynı. Acıları da. Soğuk, gergin yüzlerinde donup kalmış acıları. Bu çatışmalar nasıl parçalayıp gereksiz çıkmazları itiyor insanları. Önemli sayılacaklar da ver belki ya, çoğu hiç yüzünden. Önemlisiyle önemsizini nasıl ayıracaksın? Herkesin kendi ölçüsü önemli. Ortalarda buluşmayı önerdin mi sevimsiz olur çıkarsın. Kuşkuyla da bakarlar. En iyisi kafayı takmamak. Şimdi şu salonda birbirine güvensizce bakan, içten içe ağır biçimde suçlayan kaç kişi var kim bilir, nasıl, evet demişti deminki adam. Doktor hanımın suçladığı gibi, hiç yüzünden bile kavgalar etmedik mi Gülşen'le? O zaman da mı hayındım? Çok yakın olmayacak insanlar, sürtüşmeye giderek hırlaşma kaçınılmaz. İçteki köydüğümler çözülmeyi bekliyor. Birine boşalacaksın kurtulabilmek için. Patlayıp akacak içinin irini, cerahati. Cinsel boşalma da bir türü bunun. Kördümler nasıl oluşuyor, cerahatlar nasıl toplanıyor içeride? Ne bileyim ben, çözümsüzlükler içinde kıvranarak. Peki çözümsüzlükler? Satış yapılan yere doğru yürüdü. Bir şey alacağından değil, alanlara bakmak istemişti. Başına oturdu, oturacak ağrıdan kaçmak içindir de. Kişinin içini açar yer değiştirmek, ne de yer değişikliği ya. Yaşlı bir kadın bisküviler, paketlerde başka bir şeylerle yüklü kucağını torbaya boşaltıp yerleştirirken, yanındaki adama söyleniyordu bir yandan da. Dişleri mi yoktu ne, sözleri tam anlaşılmıyordu. Ağır ağır baş sallıyordu adam da. Öyle dedi bir ara, hepsi kurtulmalı. Kadın öksürmeye başladı birden. Hırlar gibi sesler çıkarıyordu, tuttu kendini. Yüzü kızarmıştı, gözleri akıyordu. Anlaşılmaz bir şeyler dolanıyordu ağzında. Ne diyor bu? Önemli bir şey diyor. Öyle bir dikinme çabasında. Hepsi mi diyor? Evet, hepsi. Ne olmuş hepsine? Biraz daha sokulunca çözer gibi oldu. Bizim çocuklarımız. Paketler önünden geçerlerken daha iyi anlamıştı gerisini. Ayrım yapmıyor. Tüm tutuklu gençleri kendi oğlu sayıyordu. Adam da katılıyor bunu. Söylemesi güzel, kolay da. Gene de en çok kendi çocuğun üzülürsün. Sen de öyle, iyi yürekli yaşlı kadın. Baş sallayan adam, sen de öyle. Ben de hepsini üzülürüm ama Levent olmasa ne işim vardı burada? Ne işim var benim burada? Tanıdık sözdü. Anımsamıştı tümceyi. Cezaevinde ilk aydığında söylemişti. Ne işim var benim burada? Yabancılaşmanın kara basana dönüşmesindeki anahtar tümce içinde yerleştiği yerinde ağırlaşmıştı. Unutmamış olmasına kızıyordu. Sanki artık çirkindi tümce, çarpılmış, biçimi, anlamı değişmiş gibiydi, buna kızıyordu. Bu bir iki sözcükle mi belirlenmişti yaşamının yönü, doğrultusu? Nereden alırız direnme gücümüzü? Bizi sürekli itip yönelten bir minicik nokta var içimizde. Bir şeye dayanıp dayanmamamızı da o belirliyor. O nokta nasıl oluşuyor peki? Çok mu gizemli, niteliği, niceliği değişiyor mu? Tanrı'nın içimize yerleştirdiği bir şey olmasın, yazgımızı belirleyen. Tanrı varsa işi başından aşkın. Tam anlayamadığımız bir şey var içimizde. Sözümüzü geçiremediğimiz bir suçlu ararız olup biteni üstüne yıkmak için. Dışımızdakiler yetmiyorsa içimizde. Aslında iç Necmi'nin terbiyesiz iğnelemesini hep böyle anlarda anımsıyordu nedense. Hem de kadınların yanında söylemişti. Kalın geldi fakire Müslümanlık ya Resulullah. Neyzeninmiş. Neyzeni de sevmezdi. Göklere çıkarır kimileri. Sanata bulaşmış lümpen pisliği. Tam iç Necmi'lere göre. Bu oğlan da solcu geçinir. Ne halt ettiği bilinmez. Ne çok karışık insanlar. Polis derlerdi zaten. Sana da dediler. Ona da demişlerdi, biliyordu. Sevmiyordu bu sözcüğü. Nasıl polis olur insan? Polise yardımcı olursun. Biz de savcıya yardımcı olduk bir anlamda. Ama öyle bir isteğimiz de yoktu. Yani ben savcıya yardımcı olayım diye değil. Bize yardımcı olsun da o da değil. Yasaydı. Yasadan yararlandık. Pisi pisine 4 yıl yatacaksın. Kalın geldi fakire. Terbiyesizlik. Çirkin. Uğraşmayacaksın bu pis heriflerle. Bildiklerini söylesinler. Ne olacak söyleyeceklerdi. Hem kimler? Doktor hanım bile belki. Bir sigara yakmamak için güç tutuyordu kendini. 20 kişi kadardılar. Yasadaki indirim maddesinden yararlanıp cezalarının 1/4'ünü sildirenler. Bilmem kaçta kaçını da yargıçlar düşmüş. Birden asker cezaevinin kapısında bulmuştu kendini. Yeni yaşamı o kapıda başlamıştı. Ötekilerin hiçbirini görmemişti sonraları. Yalnız biri yazılar yazıp kitaplar yayımlamaya kalkışmıştı. Solculara saldırıyor, iç yüzlerini açıklıyordu eski yoldaşlarının. Yazdıklarını okumamıştı ya, bildiği çok şey olmamalıydı onun da. Uyduruyor demişlerdi. Böyle biriyle geçmiş bağlılığını anımsaması da hep ağrına gitmişti. Sokakta bir iki toplantıda karşılaşınca ya yolunu değiştirmiş ya da usulca bir yana kayıvermişti. Kitaplarının gazetelerdeki yaygaracı duyuruları pat diye karşısına çıkınca da içi kararıyordu. Adamın duymadığı vicdan azabı da onun yüreğine yükleniyordu sanki. Kendini bir gün sevinirken de yakalamıştı. Asıl hain bu. Çabası da bizi gündemden düşürmemek sanki. Vicdan azabından söz etmek de ağrına gidiyordu. Yok yere suçlamaktı kendini. Çevrenin etkisine kapılıyor insan. Savunma için suçlamalardan söz etmen gerekiyor. Suçlaması kolay da savunması güç. Her konuda öyle değil mi? Beğendiği bazı yapıtlara yöneltilmiş yersiz eleştiriler karşısında hem susmak istemediğini hem de söyleyeceklerini yeterli bulmadığını anımsıyordu hep. Beğenmediğini savunmak zorunda kalmamak en iyisi. O da o kadar güç ki. Yaşam zorluyor, sürekli bir yerlere itiyor insanı. İsteyerek yaptıklarınla yapmak istemediklerin bir bakıyorsun yer değiştirmiş. Bu dünya karmakarışık, hep de böyle gidecek. Düzeltmeye kalkan biraz daha bozuyor, öyle değil mi? Bir yenilmişlik duygusuyla baktı çevresine. Görmeden bakıyordu. İçine çökmüş kara toz bulutu ardındaki biçimsiz nesnelerin, geçmiş yıllar boyu yüreğine çekilmiş kalın perdenin aralanmasıyla yöresine üşüşüp en gizli yanlarını ele geçirmelerinden ürküyor gibiydi. Bu umacılara baş eğiyor, bizi gönüllerince sürüklemelerine izin veriyoruz sonunda. Vardığımız nokta da bu. Hep birileri var bizim dışımızda, bizden güçlü. Ne kazanabiliyoruz baş kaldırmakla? Önünde sonunda oturup içimize eziyorlar bizi. Ezenler değişiyorlar belki. Bu mu değişmek? Kimsenin değiştiği yok aslında. Bir aldatmaca bütün olup biten. Mutluluk değişmemek belki de.